Matta bölüm 20. Konu, bağda çalışan işçiler hakkında bir benzetme. İsa ileride yer alacak olan çarmıh ölümünü 4. ve 5. kere duyuruyor. Elçi Yuhanna ile Yakup'un annesi, oğullarının İsa'nın sağında ve solunda oturabilmeleri için istekte bulunur. İsa, yol kenarında oturan iki körün gözlerini açıyor. Bu bölüme bir benzetme ile başlıyoruz. Bağda çalışan işçiler konusunda bir benzetmedir bu. Aslında bu benzetme bir önceki bölümde söz edilen ödüller ile yakından bağlantılıdır. Bu bölümde Matta'nın kaleme aldığı olayların tekrar hareketlendiğine tanık olacağız. Rab ise onu Yeruşalim'de bekleyen çarmıha doğru ilerlemektedir. Bu bölümden sonra sonunda varacağı yere doğru hareket hızlanacaktır. Bu bölüm aynı zamanda Tanrı egemenliğinin yeryüzünde şimdiki dönemde nasıl şekil alacağı konusunda karanlık kalan köşeleri aydınlatacaktır. Şimdi ele alacağımız benzetmede ödüllendirmenin prensiplerini göreceğiz. Verilecek ödül, yapılan değerli dostum, işin yoğunluğuna ya da gösterişine değil, o işte gösterilen sadakata dayanacaktır. Ödülleri belirleyen prensip işte budur. Göklerin hükümranlığı sabahın erken saatinde bağına işçi aramaya çıkan bir çiftlik sahibine benzer diyor 20. bölümün 1. ayeti. Daha önce dediğim gibi bu benzetme bir önceki bölümde söz edilen ödüller ile bağlantılıdır. 19. bölümün 30. ayetinde Matta şöyle yazmıştı. İlk sıradaki niceler son sırada kalacaklar ve son sıradakiler ilk sıraya geçecekler. Matta 20. bölümünde ise şöyle yazar. Sonuncular birinci, birinciler de sonuncu olacak. Gördüğümüz gibi bu benzetmenin hem başında hem de sonunda birinciler ile sonuncular arasında bir kıyaslama yapılmaktadır. Benzetme bu birinci sonuncu olacaktır kavramının arasına sıkıştırılmıştır. İsa benzetmeyi anlatmaya devam ediyor. Çiftlik sahibi işçilerle gündeliği bir dinara anlaşıp onları bağına gönderdi. Saat 9 sularında yine çıktı, çarşıda işsiz güçsüz dikilen başkalarını gördü. Onlara da aynı şeyi söyledi. Haydi siz de bağa gidin, gündeliğiniz için her ne gerekiyorsa ödeyeceğim. Onlar da yola koyuldular. Yeniden saat 12 ile 15 sularında çıkıp aynı şeyi yaptı. Matta 20, 2-5 ayetler arası. Şimdi 3 saat arayla işçi aramaya çıkıyor çiftlik sahibi. Saat 5'e doğru çıkınca orada duran başka işçiler gördü. Onlara neden bütün gün burada boş duruyorsunuz diye sordu. Kimse bize iş vermedi ki dediler. Onlara siz de bağa gidin çalışın dedi. Akşam olunca bağın sahibi kahyasına işçileri çağır dedi. Sonuncudan başlayarak ilkine kadar hepsinin ücretlerini verdi. Saat 5'e doğru işe başlayanlar gelip kahyadan birer dinar aldılar. İlk başlayanlar gelince daha çok alacaklarını sandılar ama onlara da birer dinar verdi. Paralarını alınca bağ sahibine söylenmeye başladılar. En son çalışanlar yalnız bir saat çalıştı dediler. Ama onları günün yükünü ve sıcağını çeken bizlerle bir tuttun. Bağ sahibi onlardan birine şöyle karşılık verdi. Arkadaş sana haksızlık etmiyorum ki. Seninle bir dinara anlaştık. Öyle değil mi? Hakkını al ve git. Sana verdiğimi sonuncuya da vermek istiyorum. Kendi paramla istediğimi yapmaya hakkım yok mu? Yoksa cömertliğimi kıskanıyor musun? Değerli dinleyicim, bu benzetme bize çok önemli bir gerçeği açıklıyor. Verilen ödüller konusunda önemli olan verdiğin emeğin miktarı ya da yoğunluğu değildir. Ne de emeği veren kişinin önemli bir konuma sahip olup olmadığıdır. Önemli olan yaptığın işte sadık kalıp kalmadığındır. Tanrı sana bir iş vermişse onu en sadık şekilde yerine getirmeni bekler. Başarılı olup olmayacağına bakmaz. Verdiği vizyona sadık kalıyor musun? İşi yarıda bırakmadan sonucuna vardırmaya kararlı mısın? Rabbin sana verdiği iş her ne kadar küçük, kısa ya da önemsiz gözükse de bunu sadakatle sonucuna vardırmaya hazır mısın? Topluluğumuzda yaşlı bir bayan vardı. Eminim ki Rab zamanı gelince bu kadıncağızı sadakatle yaptığı iş için ödüllendirecektir. Birçokları onu tanımıyorlar bile. Kilisemde birine falan bayanı tanıyor musunuz diye soracak olsam o da kim diye yanıt alacağımdan eminim. Koroda hangi sırayı işgal eder? Herhangi bir komitenin başkanlığını yaptı mı? Pazar günleri çocuklar için düzenlenen İncil çalışmalarında hizmeti geçti mi? Bütün bu sorulara hayır, hayır ve yine hayır diye cevap vermeliyim. Ama yine de bu kadıncağız Rabbin elinden ödülünü alacaktır. Sözünü ettiğim kadın duldur, bir de oğlu vardır. Bazı meşhur vaazcılar ve müjdeciler gibi büyük müjde toplantılarında binlerce insana müjdeyi vaaz etmedi. Ama evinde sakin sakin oğlunu yetiştirdi. O çocuğa Rabbin yollarını öğretti. Onun ruhsal eğitimini ihmal etmedi. Hiç bıkmadan, usanmadan, yılmadan oğlunun Rabbi daha yakından tanıyabilmesi için elinden gelen her şeyi yaptı. Sonunda bu çocuk bir müjdeci oldu ve Rabbin sözünü dünyanın uzak bir yerinde müjdeyi hiç duymamış insanlara duyurdu. Bu dul kadıncağız Tanrı'nın ona vermiş olduğu hizmeti sadakatle yerine getirdi. Belki de birisi bu noktada hemen itiraz edecektir. Bu kadın benim kadar yoğun çalışmadı, uykusuz geceler geçirmedi, müjde uğruna sağlığını yitirmedi, kilise uğruna hapse atılmadı. Değerli dostum bu doğru olabilir ama kardeşim prensip değişmiyor. Tanrı seni verdiğin hizmetin yoğunluğuna göre ödüllendirmeyecektir. O seni çağırdığı hizmette ne kadar sadık çalıştığın oranda ödüllendirecektir. İsa Yeruşalim'e çıkarken 12 öğrenciyi bir yana çekti ve yolda onlara bakın dedi. Yeruşalim'e çıkıyoruz. İnsanoğlu başkahinlerin ve dinsel yorumcuların eline teslim edilecek. Kendisini ölümle yargılayacaklar. Sonra da alay etmek, kamçılamak ve çarmıha germek için onu ulusların eline teslim edecekler. Ama o 3. gün dirilecek. Madde 20, 17, 19 ayetler arası. Bu ayetlerde yine coğrafi açıdan bir hareket görebiliriz. İsa ve öğrencileri Ürdün Vadisi'nden geçip Yeruşalim'e İsa'nın çarmıh üzerinde öleceği kente doğru ilerliyorlar. Ve İsa burada çok açık konuştu. Kesin bir dille çarmıhta öleceğini açıkladı. Yalnız öleceğini söylemekle kalmadı değerli dostum. Bir de dirileceğini, ölümü yenerek dirileceğini söyledi. Daha sonra İsa ölümden dirildiği zaman bu öğrenciler şaşkına dönmüşlerdir. Neden? İsa böyle olacağını onlara söylemedi mi? Çarmıhta öleceğini daha önce de söylemişti. Bu 4. kezdir. İsa nasıl öleceğini tüm ayrıntılarıyla onlara açıklıyor. Yine de nedense öğrenciler onun ne hakkında konuştuğunu anlamadılar. İsa hakkında ön yargıları, kendi düşünceleri vardı ve İsa'nın söyledikleriyle kendi düşünceleri bir türlü bağdaşmıyordu. Ancak şimdi senin ve benim burada yazılı olanlardan açıkça gördüğümüz bir şey vardır. İsa Yeruşalim'e gidip çarmıhta tüm dünyanın günahları için ölmeye kararlıydı. Bunu hiç düşündün mü kardeşim? Senin ve benim günahlarımız için ölmek amacıyla kararlı bir şekilde Yeruşalim'e gitti. Bence bunu düşünmeliyiz. Hem de derinden düşünmemiz gerekir. İsa'nın öğrencileri ise bunu bir türlü kavrayamadılar. Şimdi ilginç bir gelişme oluyor. İsa Yeruşalim'e gidip orada çarmıhta öleceğini duyururken Yakup ile Yuhanna'nın annesi gelip İsa'dan acayip bir istekte bulunuyor. Zebedi oğullarının annesi çocuklarıyla birlikte İsa'ya yaklaşıp tapındı ve ondan bir dilekte bulundu diyor 20. ayet. Belki bu anneyi kınayabiliriz. İsa ölüme gidiyor, sen ise sandalye peşindesin ey kadın demek gelir içimizden. Ama kendimizi yoklayalım. Biz de bir açıdan böyle davranmıyor muyuz? İsa'yı bu amaçla izliyoruz. Yüreklerimizi yoklayalım. Rabbin egemenliğinde konum arıyor muyuz? İsa ona ne istiyorsun diye sordu. Kadın hükümranlığında şu iki oğlumun biri sağında öteki de solunda otursun diye buyruk ver dedi. 21. ayet. Başka bir ortamda başka bir zaman bu isteğini belirtmiş olsaydı bunu normal karşılardık. Bir annenin kendi çocuklarının iyiliğini istemesi, onların iyi bir konuma gelmelerini arzulaması gayet doğaldır ama İsa burada çekeceği acılardan, çarmıh ölümünden söz ediyordu. Bunlar konuşulurken bu annenin daha sezgin olması gerekiyordu. İsa şu yanıtı verdi. Ne dilediğinizi bilmiyorsunuz. Siz benim içeceğim bardaktan, kaseden içebilir misiniz? Onlar içebiliriz dediler. İsa bardağımdan, kasemden gerçekten içeceksiniz dedi. Ne var ki sağımda ve solumda oturabilme yetkisini vermek bana düşmez. Bu ancak babam tarafından kendilerine hazırlananlar içindir. Madde 20, 22 ve 23. ayetler. Burada İsa'nın onlara anlatmak istediği gerçek nedir? Bu gerçeği kaçırmamaya dikkat et. Çünkü bizim bugünkü iman hayatımız için çok önemlidir. Bir noktayı iyice anlamalıyız. Rab İsa Mesih onun sağında ve solunda oturulmayacağını söylemiyor. Ya da orada oturanlar önceden ayarlanmıştır demiyor. Sadece şunu belirtmek istiyor. O yerler olur olmaz kişilere gelişi güzel verilmez. Yani anneleri istedi diye Yakup ile Yuhanna'ya bu özel yeri veremezdi. Bu yerler layık olan kişiler için hazırlandı ve buna layık olan oraya oturabilir. Yakup ve Yuhanna daha sonra Rab İsa Mesih için acı çekecekler ve eminim ki bu yere layık olacaklardır. Ama annelerinin gelişi güzel isteğine göre bu yerler onlara verilemezdi. Cennete girmek isteyenler sadece Tanrı'dan isteyebilirler ve Tanrı onlara İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümüne inanırlarsa ve Mesih'i kurtarıcıları olarak kabul ederlerse cennete gideceklerdir diyor. Kurtuluşu elde edebilmek için kendimiz hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece İsa Mesih'e olan iman ile ve onun çarmıhta sağladığı inayeti sayesinde cennete gidilir. Ancak cennette hangi konumda olacağın yeryüzündeki iman hayatına ve bu hayatta yapmış olduğun işlere, Rabbin verdiği hizmetin ne kadar sadakatle yapıldığına bağlıdır değerli dostum. Bu çok önemlidir ve nedense Mesih imanlıları bu gerçeği çok kez göz ardı ediyorlar. Değerli dostum, İsa Mesih'e iman etmişsen, yeryüzündeki yaşamın ile cennette kendine nasıl bir yer hazırlıyorsun? Ben Rabbin sağında ya da solundaki onur yerlerine fazla özenemiyorum. Bu yerlere oturma fırsatını kaçırdım sanırım ama cennette iyi bir yere oturabilmek için elimden gelen her şeyi yapma çabasındayım. Hayatımı bu amaca göre düzenlemek istiyorum. Mesih'e iman etmiş olanlarımız, hepimiz bu amaçla yaşamalıyız. Filipi'deki imanlara yazdığı mektubunda Elçi Pavlos şöyledir. Kardeşler, ben kendimi henüz bunu kazanmış saymıyorum. Ancak şunu yapıyorum. Geride kalan her şeyi unutup, ileride olanlara uzanarak, Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum. Filipililer 3 ayet 14. Bugün Mesih imanlısının bir sorunu vardır. Yaygın bir sorundur bu. İman hayatını hiçbir ödül kazanmayacakmışız gibi yaşıyoruz. Evet, kurtuluşun Tanrı'dan gelen, karşılıksız verilen bir armağan olduğunu anlamalıyız. Ama aynı zamanda bize verilecek ödüllerin en iyisini elde edebilmek için yarışa katılmamız gerekir. Yakup ile Yuhanna'nın annesi bu yarışı hesaba katmadan oğulları için özel bir yer istemişti. 10 öğrenci bunları işitince iki kardeşe öfkelendiler diyor Matta 20-24'te. Diğer öğrenciler neden öfkelenmişlerdi? Çünkü Rabbin sağında ve solundaki onur yerlerini kendileri de istiyorlardı da ondan. İsa onları yanına çağırıp bilirsiniz ki ulusların başındakiler onlara egemen kesilirler ve üsttekiler tüm yetkilerini onlara uygularlar dedi. Durum sizin aranızda böyle olmayacak. Tam tersine aranızda en üstün olmak isteyen sizlere hizmet etmekle yükümlüdür. Aranızda her kim birinci olmak istiyorsa sizlere uşak olmakla yükümlüdür. Matta 20, 25, 27 ayetler arası. Burada hizmet ve yücelik bambaşka bir şekilde betimleniyor. İsa Mesih'e hizmet edenler, müjdeyi duyuranlar, kilise içinde önderlik edenler bu sözlere dikkat etmelidirler. Kilise içinde bir görevin mi var? Bunu yapmaya çalışırken diğer insanları, kardeşlerini çiğneyip geçercesine bunu yapma. Rab seni vaaz vermeye çağırmış da diğer vaazcıları bir kenara itip sanki dünyada tek vaazcı senmişsin gibi hareket etme. Kilise içinde önderlik görevi almıştan bunu başkalarının zararı pahasına yapma. Rab bu ayetlerde çok açık bir şekilde konuşuyor. Tanrı'nın egemenliğinde büyük olmak istersek, en üstün konuma sahip olmak istersek, en küçük, en aşağılayıcı işler yapmaya hazır olmalıyız. en aşağı konumda çalışmaya razı olmalıyız. Şimdi İsa ve öğrencileri Yeruşalim'e oldukça yaklaşmışlar. İsa 5. kez çarmıhta öleceğini onlara bildirecektir. İnsanoğlu da kendisine hizmet edilsin diye gelmedi, tam tersine hizmet etmeye ve canını pek çok kişi yararına kurtulmalık olarak, kurban olarak vermeye geldi dedi. Matta 20 ayet 28. Bu gerçekten değerli dostum muhteşem bir ayettir. Her Mesih imanlısı bu ayeti ezberlesin. Yüreğinin en hassas yerine yazsın. Daha önce ruhsal hizmetten, alçak gönüllülükten söz ediyordu. Şimdi de çarmıhtaki ölümüyle bunun en güzel örneğini dünyaya gösterecekti. Bu ayeti o kadar iyi bilmelisiniz ki sırası geldiğinde insanlara İsa Mesih'in neden çarmıh üzerinde öldüğünü açıklarken bu ayeti olduğu gibi onlara söyleyebilirsiniz. Aynı zamanda kendi iman hayatımızda gerçek hizmetin ne olduğunu hatırlamak istersek bu ayeti ezberlememiz yerinde olur. Birçok Mesih imanlısı kilise içinde yüksek konuma erişmek amacındadır. Neden? Kendisine itibar gösterilsin ve insanlar ona hizmet etsinler diye. Rab ise bunun tam tersini söylüyor değerli dinleyicilerimiz. Onlar Yeriha kentinden ayrılırken büyük bir topluluk İsa'nın ardı sıra gitti diyor 29. ayet. İsa ile öğrencileri Yeriha kentinden Yeruşalim'e doğru ilerliyorlar. Hatırlarsanız ise bir olay anlatmıştı. Yeruşalim'den Yeriha'ya doğru giden bir adam haydutların eline düşmüştü. Aynı yol üzerindedir ise ama haydutların eline düşen adamın gittiği yönün tam tersine gidiyor. Dostum, biz İsa'nın yürümekte olduğu bu yolu yürüyemeyiz. Şimdi öğrencileriyle yürüyor ama saat gelecek onlar da onunla yürümez olacaklar ve İsa bu yolun son kısmını yalnız yürüyecektir. Biz ancak İsa'ya giden başka bir yolda, lütuf, kayra yolunda yürüyebiliriz. Ona iman yoluyla gelebiliriz. O bizim yerimiz öldü. Tuttuğu yol işte bu yoldur. İsa Pilatus'un önünde yargılanacaktır. Bu yargı sırasında kendini savunmayacaktır ama bu demek değildir ki İsa kendini hiç savunmadı. Bunu ileri süren bazı kişiler vardır. Hatta diyorlar ki İsa kendini savunmadığına göre biz de Mesih imanlıları olarak hiçbir koşul altında savunmaya geçmemeliyiz. Buna kesinlikle katılmıyorum. Kendimizi koruma hakkımız vardır. İsa kendi şahsını başka olaylarda savundu. Yeruşalim'e gittiğinde tutuklanıp Pilatus'un önünde yargılandığında kendini savunmadı. Çünkü o senin ve benim yerimi çarmıhta alıyordu. Suçlu insanların yerini aldığına göre suçluyu savunamazdı. Ben suçluyum. İsa benim yerime ölmek için çarmıha gidiyor. Bu durumda savunacak ne var ki? Bu nedenle kırkıcıların önündeki koyunlar gibi ağzını açmadı, suskun kaldı. O benim günahımı taşıyan Tanrı kuzusuydu. Aynı zamanda senin günahını da taşıyordu kardeşim. Yol kenarında oturan iki kör, İsa'nın oradan geçtiğini duyunca yüksek sesle "Bize acı ya Rab Davutoğlu" diye bağırdılar. 30. ayet. Bu iki adamı çok sevdim. İsa'nın nasıl bir yetkiye sahip olduğunu biliyorlardı ve isteklerinden vazgeçmek niyetinde değillerdi. Onları hiç kimse susturamazdı. Topluluk ağızlarını kapamaları için onları payladı ama onlar seslerini daha da yükselterek yine "Bize acı ya Rab Davutoğlu" diye bağırdılar. 31. ayet. Fark ettiniz mi? İsa'ya gerçek ünvanını vermişlerdi. Rab Davutoğlu. Onun kral olduğunu açıkça ilan ediyorlardı. Daha önce Fenikeli kadın İsa'yı bu ünvanıyla çağırmıştı ama bunu dile getirmeye hakkı yoktu. Bu iki adam ise Yahudi ulusunun üyeleri olarak kendi krallarına bu şekilde hitap edebilirlerdi. Burada bu haklarını kullandıklarını görebiliriz. İsa durup onları çağırdı. "Size ne yapmamı istiyorsunuz?" diye sordu. "Ya Rab, gözlerimiz açılsın" diye yanıtladılar. Matta 20, 32-33. ayetler. Bu iki adamın sorunu belliydi. Peki öyleyse Rab onların durumunu bildiği halde neden "Size ne yapmamı istiyorsunuz" diye sordu. Değerli dostum, İsa Mesih'e geldiğin zaman neye ihtiyacın olduğunu ona söylemelisin. Kurtuluşa sahip olmak için ona geleceksen açıkça günahlı olduğunu ve onun sunduğu kurtuluşa ihtiyacın olduğunu ona söylemelisin. Ona bu şekilde gelmezsen kurtulamazsın. Aslında çarmıhın insanlar önünde oluşturduğu tökez budur. İnsanlar çarmıhı o kadar aşağılayıcı ve basit buluyorlar ki bu yolda kurtuluş bulacaklarına inanmıyorlar. Birisinin bir başkasının günahları için çarmıhta öldüğüne inanmak istemiyorlar. Kendi iyilik işleriyle, dindarlıklarıyla Tanrı'yı hoşnut etmek istiyorlar ki bu olanaksızdır. Sende ya da bende iyilik diye bir şey yoktur. Tanrı'nın iyiliği önünde bizim en iyi işlerimiz bile kardeşim kirli, kokuşmuş paçavralar gibidir. Bizim bu çürük karakterimizi onarmak da imkansızdır. Bu nedenle Rab yeniden doğuşu verdi. Yeniden yaratılmalıyız ve bu yaratılışı Rab ise çarmıh üzerinde gerçekleştirdiği iş sayesinde bize sunmaktadır. Onun bizden beklediği tek şey günahlarımızla olduğumuz gibi ona gelip çarmıhta bizim yerimize öldüğünü kabul etmektir. Az önce okuduğumuz ayetlerdeki kör adam gibi Rab gözlerim açılsın diye ona yalvaralım. İsa'nın yüreği acımayla doldu, onların gözlerine dokundu, o anda gördüler ve İsa'nın ardı sıra gittiler diyor Matta 20 ayet 34'te. Rabbimiz onların her ikisine de şifa verdi kardeşim ve İsa'yı izlemeye başladılar. Şimdi onun nereye gitmekte olduğunu hatırlayın. İsa Mesih çarmıhta ölmek için bizim yerimize bizim günahlarımızın yaraştırdığı cezayı üzerine alıp ölmek için, yargılanmak için Yeruşalim'e gidiyordu. İşte bu, değerli dostum, Tanrı'nın bizlere sunduğu kayradır, lütuftur ve biz bu lütuf aracılığıyla, bu kayra aracılığıyla günahlarımıza bağış buluyoruz ve Tanrı'nın çocuğu oluyoruz.